5. kaset 2. yüz, sayfa 129. Şimdi yaygın olan hürriyet ancak tedricen serbestiyetin yerine geçti. Mısır'a giden Fransızlar için 19. yüzyıl başında hazırlanmış olan Rufi'nin Arapça lügatçesinde hurriya, köleliğe karşıt anlamında olmak üzere liberteye karşılık gösterilmiştir. J.F. Rufi, Dictionary Abrège François Arab, Paris, An 10, 1802, sayfa 120. Harekette bulunmak iktidarı anlamında Rufi Arapça sera sözcüğünü tercih eder. Daha sonra 1841'de bile Hanjeri, Dictionary François Arab, Persane Türk, 3 cilt, Moskova 1840-1841 adlı sözlüğünde Liberte Civili, Ruhsat-ı Şeriye, Liberte Politiği, Ruhsat-ı Mülki olarak çevirir. Ancak yüzyılın ortalarında gazete ve dergilerde hürriyeti siyasal anlamında bulmaya başlarız. Bakınız El 2, Hurriya 2, Bernard Lewis tarafından. Kavram önce iyi anlamda alınmadı. 1798'de Reis Efendi Atıf, Fransızların Adriyatik kıyısında işgal ettikleri alanlarda gösterdikleri davranışlar hakkında bilgi verirken şöyle der: onlar Kudemayi Yunaniye'nin keyfiyet idaresine tezekkür ederek serbestiyet suretine koyması dimalarında olan nice fesatlara delalet eder bir mana olduğu varesteyi kaydı beyandır. 3 dipnot. Cevdet, Tarih 6, 400-401, Karşılaştırma, Bernard Lewis, In Slav, R, 34, 1955, sayfa 232-235. Atıf, 19. yüzyılda imparatorluğu yıkmak için çok şey yapacak olan iki kuvveti, milliyetçilik ve hürriyetçiliği doğru teşhis etmişti. Daha sonra aynı yıl Sultan, Fransız hürriyetini sefahet ve anarşi olarak tanımlayarak bu tehlikeli yeni fikirleri çürütmeye çalışıyordu. Bu boş inanç ve abes fikirde yeni ilkeler kurdular ve yeni kanun koydular. Şeytanın onlara fısıldadığı şeyleri yaptılar, dinlerin esaslarını yıktılar, yasak şeyleri kendileri meşru saydılar, tutkularının arzuladığı her şeyi kendilerine mübah kıldılar. Saçmalayan çılgınlar olarak basit halkı baştan çıkarıp kendi günahlarına kattılar. Dinler arasında fesat, krallarla devletler arasına fitne tohumları ektiler. 4. Dipnot. 1789 fermanı. Yukarıda sayfa 68-69'a bakınız. Fakat onu yıkmak için bu ve diğer çabalara rağmen Türkiye toprağına dikilen hürriyet ağacının dalı kök tuttu. Çok geçmeden diğer bir gelişme, düşünen Türklerin hürriyet, eşitlik ve hukuk devletine ilgisini arttırdı. 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca özellikle batıya seyahat fırsatını bulanlar arasında gittikçe artan sayıda Türkler inanılmaz derecede zengin ve güçlü ve sınırsız kendine güven ve saldırganlık içinde bütün dünyayı pençesi altına almakta görünen bir Avrupa'ya kıyasen kendi ülkelerinin gerilik ve yoksulluğunu üzüntüyle fark etmeye başladılar. Eski imparatorluk niçin çöküyor sorusu şimdi Avrupa ilerlerken ve gelişirken imparatorluk niçin çöküyor ve Avrupa'nın başarı sırrı nedir şekline döndü. Bir süre bu sırrın diğer bakımlardan hakir görülen barbar takımının tek meziyeti sayılan Avrupa'yı imalat ve teknik hünerlerinde yattığına inanıldı. 1802'den 1806'ya kadar Paris'te elçilik yapan Yaman Halet Efendi bu görüşü en kaba bir şekilde deyimler. Akıl ve dirayetleri ilim ile şu mertebededir ki, ehli İslam'la farkları bizim kayıkçılar ile katiplerimizin ne kadar farkı var ise o kadar farkı var. Hileleri ve politikaları gayet kaba, daha niyet etmezden evvel nereye şuru edecekleri anlanır. Bu galabeleri ancak bizdeki gayretsizlikten neşet ediyor, yoksa ne bizim gibi seçici askerleri var ve ne de bizim vükelamız gibi vükelası var. Şu bizim topçu çorbacıları onlardan çok söz anlar. Semayeleri, akvalden gayrı bir şey yok. Alimallah öyle zannederim ki bir zuhurattan 3-4 senede bir 25 bin kese akçe ithar olsun enfiye ve kağıt ve billur ve çuha ve fafur için 5 karhane ile lisan ve coğrafya fünunu için bir mektep yaptırılsa, 5 sene müruhunda hiç denecek bir tutunacak şeyleri kalmaz. Cem'i ticaret raiçlerinde esas bu 5 maddeden ibarettir. Allah efendilerimize bir gayret ihsan eyleye. Amin. 5 dipnot. Karal, Halet. Sayfa 32-33. Yukarıda sayfa 70 ile karşılaştırınız. Endüstri ve bilim, fabrikalar ve okullar, bunları gerek Türkiye'de 2. Mahmut, gerek Mısır'da Mehmet Ali, Avrupa'nın servet ve gücüne erişmeye ve böylece başlıca dertleri olan Avrupa stili ordular bulundurmaya çabalarken tılsım sayarlardı. Daha sonraki birçok reformcu ve yenilikçinin çalışmasının temelinde de aynı esas fikir yatıyordu. Fakat İslamlığı Hristiyanlıktan ayıran duvarda bir kez kapı açılmış bulununca, bu kapıdan geçen fikir trafiğini kontrol etmek ve seçmek artık mümkün değildi. Genç Türkler Avrupa'da seyahat ederek, Avrupalı öğretmenlerle çalışarak Avrupa dilleri öğreniyorlardı. Görevlendirildikleri teknik ünerlerin ötesinde başka şeylerle de ilgilenmeleri ve okumaları kaçınılmaz idi. Tılsım pek iyi işler görünmüyordu. Doğru uygulanması ile ilgili daha başka sırların da keşfi gerekiyordu. Avrupa'ya gelen sabırsız genç ziyaretçiye Avrupa gücünün şaşırtıcı kaynağını ararken, bunu kendisininkinden en farklı olan Avrupa hayat ve hükümetinin özelliğinde aramak tabii göründü. 1830'ların ve 1840'ların hürriyetçiliği hem en asil idealistlerin hem de en pratik iş adamı ve teknisyenlerin ümitlerini birleştirmek suretiyle aydınlanmanın ve ilerlemenin kutsal nedeniydi. Doğulu bir ziyaretçinin gözünde Batı'nın demokratik ve parlamenter hükümetinden daha özellikli ve daha ayırıcı nesi olabilirdi? Bu çizgiler üzerinde ilk kez tartışmada bulunanlardan biri 1837'de Viyana Türkelçiliğine gitmiş olan ve daha sonra İstanbul'da birçok yüksek görevlerde bulunan Sadık Rifat Paşa idi. 6 dipnot. Sadık Rifat Paşa hakkında bakınız Tanpınar 1.88'd, Şeref, Tar, Mus, sayfa 115'd, Ali Fuat, Ricali Tanzimat'tan Rifat Paşa, Tetem, sayfa 1-2, 1930, 1-11, Mardin, Genesis, Berkes, Development, sayfa 130. Yazılarından biri, Avrupa'nın durumuna dair adlı ve ilk müsveddesi Viyana'daki elçiliği sırasında hazırlanmış 12 sayfalık bir denemeydi. Bu denemede Avrupa ile Türkiye arasındaki temel farklar ve ikincisinin birincisini hangi bakımlardan örnek alması gerektiği üzerine bazı düşünceler ileri sürer. Kendi kuşağından birçokları gibi Sadık Rifat da Avrupa'nın servet, endüstri ve biliminden derin bir şekilde etkilenmişti ve ülkesinin ihyası için esas çareleri bunlarda görüyordu. Fakat Avrupa'nın gelişme ve refahını bazı siyasal koşullara da bağlar. Avrupa devletlerinin refah temelinin nüfusun sürekli artışı, ülkenin tarımındaki gelişme, esenlik ve güvenliğin korunması olduğunu açıklar. Fakat bunlar da ayrıca şunlara dayanır. Her ulus ve halkın hayat, mülkiyet, şeref ve ünü için tam bir güvenliğe erişilmesi, yani zorunlu hak ve hürriyetlerin uygun bir şekilde uygulanması. Böyle olunca bu türlü güvenlik ve bu hürriyet hakları son derece dikkat ve ilgiyle korunur. Fert olarak tebaa ve aynı şekilde ülkeler devletler için yaratılmamış, bilakis Yüce Tanrı'nın hikmetiyle dünya hükümdarlarına ülkelerinin refah ve mutluluğunu korumak ve savunmak için sadece lütfu ilahi ihsan edilmiş olduğuna göre, hükümet işlerinin yönetiminde ulusun haklarına ve devletin kanunlarına uygun olarak hareket ederler ve hiçbir keyfi ya da zorbacı hareket görülmez. Bu konular Avrupa'nın uygar devletleri için temel politikalarının alfabesi mesabesinde olduğundan, bunlara devlet-i aliyenin de erişebilmesi için gerekli şartları sağlamak üzere en yüksek irade gücüyle mücadele etmek ve çabalamak acil bir zorunluluktur. 7 dipnot. Sadık Rifat'ın lahiyasının bir metni Şeref sayfa 125'te tarafından yayınlanmıştır. Biraz değişik bir metin Sadık Rifat'ın yazılarını toplayan ve Paşa'nın kısa bir biyografisini de içine alan Müntehabat-ı Asar tarihsiz de bulunabilir. Rifat'ın temel fikirleri tamamen geleneksel İslam siyasal düşünüşünün çerçevesi içindedir. Hürriyetten çok adalet ile ilgilidir. Hükümdarlar için kanuna göre hüküm sürmek ve tabalarına adil ve iyiliksever şekilde davranmak yükümlülüğü ile. Fakat tabağının böyle bir muameleye hakkı olduğu fikri bir Arap atasözünde özetlenmiş olan eski anlayışa açıkça zıt düşen yeni bir fikirdi. Eğer halife adil ise bu onun için sevap, senin için de müteşekkir kalınacak bir şeydir. Eğer adil değilse bu onun için günah, senin için de sabır edilecek bir şeydir. 8 dipnot. İbd Abd Rabbi'i Kitap Al-İb Al-Farid 1. Kahire 1940 10. Karşılaştırma Bernard Lewis The Concept of an Islamic Republic 1. 1855-7 Rifat halkın haklarından ve hürriyet haklarından söz ederken Fransa'dan alınan ve yine de tam anlaşılmamış olan yeni fikirler ifade etmektedir. Bunları Paris'teki Türk elçiliğinin eski ser katibi Mustafa Sami'nin Avrupa üzerine denemesinde tekrar buluruz. 1840'ta yayınlanmış olan bu denemede yazar, Avrupa hükümet şeklinden, din hürriyetinden, kanun önünde eşitlik ve güvenlikten, hürriyet ve ilerlemelerden hayranlıkla bahseder. 9. Dipnot Tanpınar, sayfa 93'te Hürriyetçi ve meşruti fikirlerin yayılmasında büyük önemi olan zamanın diğer bir eseri Mısırlı Ashari Şayk Rifa'a. Rafial, Taftafi'nin 1826-1831 tarihlerinde Paris'teki ikameti hakkında yazdığı kitaptır. 1834'te Arapça ve 1839'da Türkçe olarak Bulak'ta yayınlanmış olan Rifa'nın kitabında Fransız Anayasası'nın yorumlu bir çevirisi, yazarın tanık olduğu 1830 devriminin bir tartışması ve istibdada karşı bir korunma aracı olarak demokratik ve temsili hükümetin nasıl işlediğinin tasviri vardır. Her iki yazar da refahın yaratılmasında bilimin önemi üzerinde ısrarla durur ve bilim ile hürriyet arasındaki bağın farkındadır. Onlar için hürriyet yine de kanun önünde eşitlik ve güvenlik anlamına gelir. Tebaanın, hükümetin keyfi ve kanunsuz faaliyetlerine karşı güvenliği fakat onun yönetimine katılma hakkı değil. Tanzimat'ın devlet adamları aynı görüşü taşıdılar ve yeni kanunlar koymak ve yeni mahkemeler kurmak suretiyle tebaayı hükümetin veya memurlarının keyfi hareketinden korumaya çalıştılar. Bilimin ve kanun hakimiyetinin zaferi ve eğitimin yayılışı Sadullah Paşa 1838-1891 Sadullah Paşa'nın 19. asır üzerindeki kasidesinin biraz ağır, sıkıcı vecdi içinde birlikte kutlanmıştır. 10. Dipnot Akyüz, Antoloji, sayfa 66'de Şiir diğer antolojilerde de bulunur. Yazılarının diğer örnekleri için bakınız Ebu Ziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye, Hicri 1306, sayfa 280'de Hukuki şahsu tasarruf masun taarruzdan, verildi alemi ümrana başka tenki saat. Ne Amr Zeyd'in esiri, ne Zeyd Amr'a veli. 11 dipnot Amr ve Zeyd, İslam hukuk kitaplarında geleneksel olarak kullanılan kişi adlarıdır. Kutsal hukuk, Holy Law'un, John Doe ve Richard Rawls'una tekabül ederler. Müessis üssi müsavaat-ı nass-ı mevzuat, münevver eyledi eshan-ı intişar-ı ulum, mükemmel eyledi noksan-ı feyz-i matbuat, megarip oldu diriga metali-i irfan. Ne kaldı şöhret-i rumu Arap, ne misru herat, zaman zamanı terakki cihan-ı ulum, olur mu cehl ile kabil bekai cemiyat? Hükümdar ile teba arasındaki ilişkilere dair yeni fikirleri sultanlar ve nazırlar bile bir dereceye kadar kabul ettiler. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu, imparatorluğun daha iyi yönetime sahip olması için kurulacak yeni kurumların birincisi tebaamıza hayat, şeref ve servet güvenliği sağlayan teminat olan üç esas noktayı kapsayacağını belirtir. 1856 Hattı Hümayunu daha da ileri gider ve daha ilk maddesinde şunu teyit eder. Gülhane'de kıraat olunan Hattı Hümayunum ile ve Tanzimat-ı Hayriye mucibince her din ve mezhepte bulunan kaffeyi, tebeyi, şahanem hakkında bila istisna emniyeti can ve mal ve mahfuziyeti namus için tarafı eşrefi padişahanemden vaat ve ihsan olunmuş olan teminat bu kere dahi tekit ve teyit kılındığından bunun kamilen fiile çıkarılması için tedabiri müessirenin ittihaz olunması. Bu teminat kağıt üzerinde oldukça etkileyicidir ve bazı gözlemcileri reform fermanlarını Osmanlı İmparatorluğu'nun hürriyet beratları olarak tanımlamaya yöneltmiştir. Reformcuların kendileri de şüphesiz niyetlerinde samimiydiler ve Sultan Abdülmecit 1845'te fikirlerini almak üzere taşra eşrafını bir toplantıya çağıracak kadar ileri gitmişti. Fakat gerçekte merkezi hükümetin mutlak otoritesi 19. yüzyıl boyunca azalmadı, arttı. Sultanın istibdatı üzerindeki eski ve denenmiş frenlerin hepsi gitmişti. Eski imtiyazları ve bir topluluk özdeşliğinin ve güçlerinin derin bilincine sahip Yeniçeri birlikleri, timarlı sipahiler, derebeylerin yöresel sülaleleri ve ayağının taşra nüfusu. İleri gelenlerin bağımsız hiyerarşisi ile desteklenen ve büyük bağımsız gelirlere dayanan hukuk, din ve eğitimin yöneticileri olan ulemanın ayrı iktidarı. Bunlar ve diğer bütün aracı güçler hükümdar iktidarını sadece kendi fermanlarının kağıttan zincirlerine terk ederek kaldırılmış veya mecalsiz bırakılmıştı. Bir İslam imparatorluğunun sorunlarına anlayış bakımından yabancı, uygulama bakımından elverişsiz olan bu fermanların pek az başarı şansı vardı. Bunların amacı ve ereği sultanın tebaa kütlesi için anlamsız yahut şüpheliydi. Bunların yürütülmesini üzerlerine alanlar uygunsuz ve isteksiz idi. Halkın farklı sınıfları arasında kendi yararına bunların uygulanmasını tahrik edebilecek hiçbir grup, hiçbir kuvvette yoktu. Fakat otokrasinin artması frenlenmemiş olsa bile fark edilmemiş değildi. 19. yüzyıl ortası Avrupa'sında ayaklanma ideolojileri de eksik değildi. İslamlık da artık tecrit edilmiş bulunmuyordu. Genç Fransa, genç İngiltere, genç Almanya, genç Türkiye içinde bir esinlenme kaynağıydı. Türk öğrencileri ve diplomatları 1848'in yürekleri tutuşturan olaylarını gözleriyle gördüler. Hatta muhtemelen onlara katıldılar. O yıl Macar ayaklanmasının bastırılmasından sonra birçok Macar ve Polonyalı devrimciler Türkiye'ye sığındılar. 12 dipnot. Aşağıda sayfa 343'e bakınız. Rusya ve Avusturya'ya karşı ayaklanıcılar olarak sempatiyle karşılanacaklarından emin olabilirlerdi. Bu kez ev sahiplerinin artık muafiyetli olmadığı yeni fikirleri de getirdiler. Ülkenin gittikçe artan iktisadi güçlükleri yumuşak başlı Sultan Abdülmecid'in yerine daha despot Abdülaziz'in geçmesi ve merkezi hükümetin ve bürokrasinin artan iktidarı işleri kıvamına getirdi. 1860'larda öyle bir yeni evre başladı ki artık batılılaştırıcı reformların kabul veya reddedip edilmemesi değil, fakat devletin otokratik iktidarının sınırlanıp sınırlanmaması ve nasıl sınırlanacağı tartışılıyordu. Durumda önemli bir yeni unsur, yeni ve okul görmüş intelligentsiyanın bazı dini destekle birlikte yüksek bürokratların ve ulemanın zırh içine girmiş oligarşisine karşı başkaldırmasıydı. Birinciler daha geniş toplumsal katlardan, ikinciler ise çok kez tabiatıyla her zaman değilse de dar bir tanınmış aileler grubundan geliyorlardı. Yeni reform evresi devlet kanunlarıyla değil, edebi manifestolarla başladı. Genç Türkiye'nin ilk liderleri politikacılar değil, ozanlar ve yazarlar oldu. Edebi hareket. 13 dipnot. 19. yüzyıldaki Türk edebiyatı ve entelektüel hareketleri hakkında öncü bilgi Tanpınar tarafından daha önce adı geçen eserinde verilmiştir. Batı dillerindeki eserler arasında şunlar vardır. Alessio Bombacı, Storia della Letteratura Turca, 1956. Şeyh Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought, 1962. N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey, 1964. Pek yararlı seçmeler dizisi İstanbul'da Varlık Kitabevi tarafından yayınlanan Türk klasiklerinde bulunabilir. Edebi hareket. Yüzyılın ortalarından itibaren Türkler arasında batılı fikirlerin yayılması ve batılı toplumsal ve siyasal durum alışların yer etmesi hem şekil hem muhteva bakımından klasik Osmanlı edebiyatından farklılaşan yeni bir Türk edebiyatının yükselmesiyle büyük ölçüde hızlandı. Bu edebiyatta Fransız edebiyatı esinlenme kaynağı ve taklit örneği olarak İran klasiklerinin yerine geçmeye başladı. Üç adam genellikle bu yeni edebiyatın öncüleri sayılır. İbrahim Şinasi 1826-1871, Ziya Paşa 1825-1880 ve Namık Kemal 1840-1888. İbrahim Şinasi Ozan tiyatro yazarı ve gazeteciydi. 14 dipnot. Şinasi hakkında bakınız L1. Şinasi J. Deni tarafından. Gip, Ottoman Poetry 5-22-40. Tanpınar, sayfa 155-188. Şinasi, Türk Klasikleri 25. Ebu Ziya, Numune, sayfa 220-248. Akyüz, Antoloji, sayfa 1-15. Mardin, sayfa 252-D. Ve Genel Edebiyat Tarihleri ve Antolojilerdeki ilgili kısımlar. Bir topçu subayının oğlu olan Şinasi, ilk Fransız dersini babasının meslektaşlarından biri ve Osmanlı hizmetinde bulunan bir Fransız dönmeden aldı. Kendisi de topçu dairesinde bir mevki elde etti. Reşit Paşa'nın korurluğu sayesinde Paris'e gönderilen Türk öğrencileri arasına katıldı ve orada 4 veya 5 yıl kaldı. Türk edebi geleneğine uygun olarak 1848 devrimine katıldı ve Pantheon'a bir cumhuriyet bayrağı astı. Bu kahramanlık günleri sırasında veya ondan çok kısa bir süre sonra Paris'te tabiatıyla genç bir öğrenciydi ve o günlerde derin bir şekilde etkilenmemesine imkan yoktu. Paris'teyken ünlü şarkiyatçı Sylvester de Sassi'nin oğlu Samuel de Sassi ile dostluk kurduğu ve yazılarından çok etkilendiği Ozan Lamartine'le tanıştığı söylenir. Türkiye'ye dönüşünde tekrar devlet hizmetine girdi ve yeni kurulan Marif Meclisi'ne üye oldu. Fakat batılı tavırları dolayısıyla iyi gözle görülmedi. Özel bir şikayet konusu sakalını tıraş etmesiydi. Bir kaynağa göre bunun nedeni bir deri hastalığıydı. Bir diğerine göre ise Frank etkisiydi. O zaman sakalsız bir memur, bugünkü sakallı bir memur kadar tuhaf bir şeydi. Çok geçmeden de Ali Paşa, rütbesinin refi, memuriyetten defi, maaşının kat'ını isteyen 15 dipnot. Şinasi, Türk Klasikleri sayfa 6. İsteyen bir tezkereyle Şinasi'nin Marif Meclisi'nden azlini emretmişti. Ali Paşa'nın Şinasi'ye aleyhtarlığı sadece çıplak çenesinden dolayı değildi. Meselenin daha ciddi yanı onun Reşit Paşa'nın himaye ettiği bir kimse olmasıydı. Reşit Paşa'nın atadığı sakalı kusursuz diğer kimseler de büyük reformcunun müritleri ve rakipleri tarafından uzaklaştırılmışlardı. Reşit Paşa'nın sadarete tekrar gelmesi üzerine Şinasi eski görevine iade edildi. 1858'de Reşit Paşa'nın ölümü onu koruyucusundan yoksun bıraktı. Fakat Ali ve Fuat Paşalar arasındaki zıtlaşmadan yararlandı ve bir süre resmi husumete uğramadı. Ondan sonra gittikçe artan bir şekilde edebiyatla ve Türkiye'de yeni bir meslek ve yeni bir ifade aracı olan gazeteciliğe daldı. 1862'den itibaren ülkenin entelektüel hayatında büyük önemde bir rol oynayan kendi gazetesi Tasvir-i Efkar'ı çıkardı. 1865'te tamamen açık olmayan nedenlerle görünüşe bakılırsa resmi makamların öfkesinden korkarak tekrar Paris'e gitti ve 1869'da Fuat Paşa'nın ölümünden sonrasına kadar oradan dönmedi. 1871'de İstanbul'da öldü. Şinasi'nin siyasal düşünceleri ihtiyatlı ve deneme mahiyetindeydi ve bunlar arasında mevcut düzen hakkında hiçbir köklü eleştiri yoktu. Bununla beraber düşüncesinin genel çizgisi 1856 Hattü Hümayun'unu ilan ettiği sırada, yani Fransa'daki öğreniminden döndükten kısa bir süre sonra Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı bir kaside de belirlidir. Şemidir kalbimizin can ile malunamuz, hıfz için bab-ı sitemden olur adlim fanus. Ettin azat bize olmuş iken zulme esir, cehlimiz sankiydi kendimize bir zincir. Bir ıtık namedir insana senin kanunun, bildirir haddini sultana senin kanunun. 16 dipnot. İbit, sayfa 42-43, Akyüz, antoloji, sayfa 8, Bombacı, sayfa 426. Son beytin radikal anlamları açıktır. Reşit Paşa'nın koruduğu bir diğer kimse de yeni edebiyatın üç öncüsünden ikincisi olan Ziya Paşa idi. 17 dipnot. Ziya Paşa hakkında bakınız Gip, Ottoman Pottery, 5-41-111, Tanpınar, 279-321, Ziya Paşa, Türk Klasikleri, Ebu Ziya, Nümuns, sayfa 249-279, Akyüz, Antoloji, sayfa 16-41 ve diğerleri, Mardin, sayfa 337-D. Galata'da bir gümrük katibinin oğlu olan Ziya Paşa, 2. Mahmud'un Süleymaniye Camii'nde açtığı orta dereceli okulda eğitim gördü ve 17 yaşında memuriyete girdi. 1854'te teveccühünü kazandığı Reşit Paşa'nın nüfusu sayesinde sultanın 3. katipliğine atandı ve sarayda yeni bir mesleğe başladı. Bu devrede Fransızca çalışmaya koyuldu ve çok geçmeden Fransızca kitapları Türkçe'ye çevirecek kadar dile hakim oldu. Şinasi ve Reşit Paşa'nın diğer korudukları gibi o da üstelik bir de saraydaki mevkiini Ali Paşa aleyhinde sultana telkinlerde bulunmak için kullanır gözüktüğünden Ali ve Fuat Paşalar tarafından iyi bir gözle görülmüyordu. Sonunda Ali Paşa onu saraydan uzaklaştırılmasını sağladı. Ondan sonra Ziya çeşitli küçük memuriyetlerde bulundu ve aynı zamanda Genç Osmanlı Hareketi'nin teşkilinde Namık Kemal ve diğer gençlere katıldı. 1867'de Kıbrıs mutasarrıflığına atanmak suretiyle fiili bir sürgünle karşı karşıya kalınca birçok genç Osmanlı arkadaşı ile birlikte Avrupa'ya kaçtı. 1867 ile 1872 arasında Ziya önce Paris'te, sonra Londra'da ve en son Cenevre'de sürgünde kaldı. Ali ve Fuat Paşaların rejimi ve Türkiye'de yapmakta oldukları değişiklikler hakkında en sert yergilerinden bazılarını bu yıllarda yazdı. Ali Paşa'nın ölümünden sonra Türkiye'ye dönmesine izin verildi. 1876'da Sultan Abdülhamit tarafından vezir ve paşa rütbesiyle Suriye valisi yapıldı. Mayıs 1880'de Adana'da öldü. Ziya Paşa hiç de kararlı bir batıcı değildi. Batı dillerini öğrenmenin önemini ısrarla belirtmekle beraber batılı edebi örneklerin taklidini tasvip etmiyordu. Çünkü her uygarlığın kendi özelliği vardı. Kabil mi ederasin Lamartin? Nefi gibi bir kaside tezyin, mümkün mü senayi bü ferazdak, Molière gibi bir tiyatro yazmak. İklimde hükmü yok mu farkın, vaziyeti bir megar bü şarkın. 18 dipnot. Ziya Paşa, Türk Klasikleri, sayfa 68. Harabattan giriş. 15. Gayrimüslimlere eşit statü tanınması konusunda hiç de şevkli değildir ve Ali Paşa aleyhindeki ünlü hicvinde onun bu yöndeki hareketlerini yerer. Azmine yaver olur ise eğer kast-ı hüda, Kıptıyan cayi olur mesned-i sadr-ı vala. Yalınız etti Yahudiler için istisna, Rum'dan Ermeni'den yaptığı müşir-i bala. Eyledi resmi müsavat-ı hukuku ikmal. 19 dipnot. E.J.W. Gibb tarafından çevrilmiştir. Ottoman Pottery, 5-105-6. Zamanının modasına karşı daha şiddetli bir hücumundaysa şunları söyler. İsnad-ı taassup olunur merd-i gayyura, dinsizlere tevcih-i reviyet yeni çıktı. İslam imiş devlete papenti terakki, evvel yo idi iş bu rivayet yeni çıktı. Milliyetin isyan ederek her işimizde efkar-ı frenge tebaiyet yeni çıktı. 20 dipnot. Akyüz, Antoloji, sayfa 38, terkibi bent, no 10. Fakat Ziya, kültürel ve dini muhafazacılığına rağmen uygun bir şekilde örtülü ifade ettiği Frank fikirlerini izlemeyi küçük görmedi. Bunların en kuvvetlisi Meşruti hükümet idi. Bu konudaki görüşleri sürgündeyken yazılmış iki eserinde bulunur. Rüya adlı birincisi, 21 dipnot. Rüyanın kısaltılmış bir metni Ziya Paşa Türk Klasikleri sayfa 111-119'da bulunur. Hampstead Heath'te bir sıra üzerinde uyurken Ziya'nın gördüğü bir rüyayı anlatır ve 17. yüzyıl ozanı Veysi, 22 dipnot. Veysi hakkında bakınız Gibb, Ottoman Portrait 3-208'd ve benzer eserlerin hayali diyaloğunu dikkat çekecek derecede andırır. Rüyasında Ziya Sultan Abdülaziz ile konuşur ve sultana ülkenin tehlikeli durumunu haber verir. Sultan Ziya'yı bir milli meclis kurulmasına salık vermek suretiyle kendi otoritesini yıkmaya çalışmakla suçlar. Ziya da böyle bir meclisin kuruluşunun hükümdarın meşru haklarını zedelemeksizin Türkiye'yi uygar devletlerin uygulama düzeyine getireceği cevabını verir. Şimdi, bir kere Avrupa kıtasının üzerindeki devletlere nazar buyurunuz. Rusya devletinden başka bir yerde hiç hükümeti müstakile kaldı mı? O dahi tecrit ve sair Avrupa devletlerindeki nizamatı taklit etmeye uğraşmıyor mu? Fransa ve Avusturya imparatorlarının, İtalya ve Prusya krallarının ve İngiltere kraliçesinin azamet ve şevketleri Rusya'dan noksan mıdır? Madem ki Devlet-i Aliye dahi Avrupa familyasından mağduttur, bütün aleme mümanaat olarak bizim bu halde bekamız imkan dahilinde olamaz. 23 dipnot. Ziya Paşa, Türk Klasikleri sayfa 115. Ziya'nın rüyasında sultan yine tatmin olmaz ve diğer devletlerin her birinin sadece bir milleti idare ettiğini, kendi tebaasının ise çeşitli mezheplerden olduğunu, her grup kendi çıkarlarının peşine düşeceğinden bir millet meclisinin sadece bir uyuşmazlık platformu yaratacağını ve anlaşmazlık ve parçalanmaya yol açacağını işaret eder. Ziya hak verir ve der ki, "Evet efendim. Eğer şimdi burada yapılacak millet meclisi Fransa ve İngiltere'deki parlamentoları imtiyaz ettiğiyle başlar ise fil hakika bu mütalaa vakidir. 24 dipnot. İbit. Sayfa 116. Fakat asıl kafasındaki bu değildir. Osmanlı Millet Meclisi belirtilen nedenlerle daha sonra güvenle yapılabileceği zaman genişletilebilecek sınırlı yetkilerle başlamalıydı. Bir park bekçisi Ziya'yı uyandırınca rüya biter. Sürgünlüğü sırasında yazılmış diğer bir denemede Ziya, peygambere atfedilen ümmetim efradının değişik fikirlere sahip olması Allah'ın bir lütfudur hadisini, 25 dipnot, metin Ebu Ziya, numune, sayfa 257-61, Türk klasikleri, sayfa 138-41. Dayanak metni olarak alır. Genel olarak farklı şeriat okullarının birlikte mevcudiyetini meşrulaştırmak için zikredilen bu söze Ziya yeni bir anlam verdi ve onu içinde fikirlerin çarpışmasından gerçeğin çıkacağı ve sorumlu devlet adamlarının hareketlerini eleştiren ve muhalefetin irdelemesine sunacağı bir meclisin kurulmasını haklı göstermek için kullandı. Aynı hadis, üç edebi yenilikçinin şüphesiz en yeteneklisi olan üçüncüsü tarafından yazılan ünlü bir hürriyet kasidesinde zikredilmiştir. Namık Kemal 1840'ta Tekirdağ'da aristokratik bir aileden dünyaya geldi. 26 dipnot. Namık Kemal hakkında El 1, Kemal, Menzel tarafından. Tanpınar, sayfa 322-432. Namık Kemal, Türk Klasikleri. Ebu Ziya, numune, sayfa 294-493. Akyüz, antoloji, sayfa 42-65. Berkez, infray, sayfa 65-D. Mardin, sayfa 283-D ve diğerleri. Namık Kemal hakkında birçok modern eserler arasında şunlar özellikle zikredilebilir. Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal, 1944-56. Mehmet Kaplan, Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1948. Gazete yazılarının yararlı bir seçmesi Mustafa Nihat Özön'ün Namık Kemal ve İbret Gazetesi, 1938 adlı eserinde bulunur. Babası saray müneccimbaşısıydı ve Osmanlı Devleti'nde memurluklar etmiş ve biraz yoksullaşmış bir soydan geliyordu. Arnavut doğumlu anası bir mutasarrıf kızıydı. Namık evde eğitim gördü ve kendisine Arapça ve Farsça ile Fransızca öğretildi. Kendi sınıf ve zamanındaki gençlerin normal seyrine uyarak 17 yaşında memuriyete girip Gümrük Tercüme Odası'nda ve sonra Babali Tercüme Odası'nda Türkiye'nin batıya açılan penceresinde uygun bir yer buldu. Çok geçmeden Şinasi'nin etkisi altına girdi ve 1865'te Şinasi Paris'e kaçtığı zaman başyazarlığını üzerine aldığı Tasvir-i Efkar gazetesinde onunla beraber çalıştı. İlk yazıları yalnızca çevirilerden ibaretti. Fakat daha sonra 1863-64 Polonya devrimi ve Amerikan İç Savaşı gibi olaylarla meşgul olma ihtiyacı onun anlayışını keskinleştirdi, siyasi ve edebi yazar olarak yeteneğini geliştirdi. Osmanlı sorunları üzerindeki yazıları resmi makamlarla başının derde girmesine sebep oldu. Ve 1867'de Ziya ve diğer genç Osmanlılar ile birlikte Avrupa'ya kaçtı. 3 yıllık sürgünü Londra, Paris ve Viyana'da geçirdi. Sürgünde muhalefet gazetelerinin yayınıyla hukuk ve ekonomiyi incelemekle ve birçok Fransız eserlerini Türkçe'ye çevirmekle meşgul oldu. 1871'de Türkiye'ye dönünce gazetecilik faaliyetlerine tekrar başladı ve 1873'te Hamasi Vatan piyesini yazdı. 27 dipnot. Aşağıda sayfa 157'ye bakınız. Bu piyes o kadar tehlikeli heyecanlar uyandırdı ki yazar 3 yılı aşkın bir süreyle Kıbrıs'ta hapsedildi. 1876'da Sultan Abdülaziz'in hallinden sonra İstanbul'a dönmesine izin verildi ve Ziya gibi adaylığını koymasına engel olunmakla beraber anayasanın hazırlanmasına bir dereceye kadar katıldı. 1888'de Sakız'da öldü. Namık Kemal Türkiye'de iki fikrin havarisi olarak ün yapmıştır: Hürriyet ve Vatan. Pek çok makale, deneme, roman, piyes ve şiirlerinde Türk-Müslüman okuyucuya Fransız devriminin bu iki karakteristik fikrini Müslüman geleneklerine ve durum alışlarına uydurulmuş bir biçimde getirdi. Ateşli vatanseverliğine ve hürriyetçiliğine rağmen Namık Kemal, samimi ve bağlı bir Müslümandı. Bahsettiği vatanda topluluğu değil toprağı ifade eden bir deyim kullanmakla beraber Osmanlı'dan daha az olmaksızın İslami'dir. Bütün hayatı boyunca Müslüman değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı kaldı ve Tanzimat Ricali'ni eski İslam geleneklerinin en iyilerini korumak ve bunların Avrupa'dan ithali gereken yeni kurumlara ilham ve yön vermesini sağlamak konusundaki ihmallerinden dolayı sık sık şiddetle yerdi. İslam değerlerini destekledi ve Avrupalı küçümseyicilere karşı İslam'ın başarılarını savundu. Hatta modern uygarlığı almak, adapte etmek ve Asya ile Afrika'ya yaymak ve böylece Avrupa'nınkine karşı bir doğu kuvvet dengesi yaratmak üzere Osmanlı önderliğinde bir pan-İslamik birlik fikrini bile ileri sürdü. Avrupa uygarlığının başarılarından derin bir şekilde etkilenmişti. Bununla beraber onun görüşünde İslamlığın geriliği mutlak olmaktan çok nisbiydi. Bu gerilik İslamlığın tabiatında olan herhangi bir kusurdan değil, fakat Doğu'yu kendi kendine gelişme fırsatından yoksun bırakan Batı'nın egemenliğinden ileri geliyordu. İslam devleti kendini modernleştirmeliydi. Fakat bunu yaparken Avrupa'yı körü körüne taklit etmemeli, kendi kanunlarını, inançlarını ve geleneklerini terk etmemeliydi. Bilakis Avrupa uygarlığında mükemmel olan şeylerin hepsinin ya klasik İslam uygarlığından çıktığını ya da onda bir paraleli bulunabileceğini ve Müslümanın bu şeyleri alırken kendi geleneğinde en derin ve en sahih olarak bulunan şeylere dönmekte olduğunu ileri sürüyordu. Burada Namık Kemal, Müslüman yazarlar arasında romantik ve savunucu tipik bir eğilim haline gelecek bir kanıtlama yolu kullanıyordu. Bazen bunun amacı geleneksel İslam değerlerine batılıların ve batıllaşma yanlılarının saygısını kazanmaktı. Fakat daha çok bu devrede reformcuların fikirlerini Ortodoks Müslümanların gözünde daha şirin kılmak amacındaydı. Namık Kemal'in siyasal teorisi geniş ölçüde Montesquieu ve Rousseau'dan, hükümet işleyişi üzerindeki fikirleri Londra ve Paris'teki parlamentolardan kaynak alıyordu. Siyasal düşünüşü üzerinde en derin ve en sürekli etkenlerden biri 1863'te bir çevirisini yayınlamaya başladığı Montesquieu'nun Esprit de Loi'si oldu. Daha sonraki yazılarında Montesquieu'nun fikirlerini şeriat ilkeleriyle bağdaştırmaya çalıştı. Aristo felsefesiyle Kur'an teolojisini birleştirme hususunda daha önceki Müslüman teşebbüsü gibi her ikisinin de yeni bir yorumunu gerektiren bir iş. Kemal'e göre şeriatın akıllı ve adil kuralları Montesquieu'nun bahsettiği tabii hukuktan başka bir şey değildir. Ve böylece kanunların çıktığı eşyanın tabiatı ile tasavvufi mahiyette bir tanrı kavramı arasında bir ayniyet kurulabilir. Bazı kanun edenlere göre hüsn-ü mücerret noktayı nazarından bedile revabıtı zahire çıkarmaya çalışmaktan büyük vazife olamaz. Bizde hüsn ve kupu şeriat tayin eder. Ebnai vatan arasında revabıtın hüsn-ü mücerrete muvafakatı ise gene vukuatın o mihenge adalete tatbikiyle bilinir. 28 dipnot. Hukuk. 1872 yılı 5 no'lu ibretten. Özön, ibret, sayfa 51'de metni verilmiştir. Tabi, yani ilahi, hukukun temel kurallarından biri hürriyettir. Kemal, Türkiye'de insan haklarından ve parlamenter hükümetten ilk bahseden kimse değildi. Fakat bunlar arasında ilişki kuran ve hürriyet ile kanuna bağlı demokrasi üzerine açık bir görüş getirmeyi başaran ilk kişiydi. Sadık Rifat Paşa, hürriyete olan tabii insan hakkından bahsetmiş, fakat onun korunması için hükümdara adaletle hükmetmesini tavsiye etmekten başka bir yol görmemişti. Ziya Paşa, anayasalardan ve millet meclislerinden söz eder. Fakat bunlarda sadece Osmanlı İmparatorluğu'na bir batılı devlet görünüşünü, belki de aynı zamanda bazı imtiyazlarını verme aracı olan bir hükümet tertibi görürdü. Kemal'e göre de devletin birinci görevi yine adil hareket etmektir. Fakat vatandaşın siyasi haklarına saygı göstermeye devleti zorlayan adalet ve bu hakların korunabileceği araçlar hakkında açık bir fikre de sahiptir. Tipik bir mahiyette Fransız ve İngiliz kaynaklı bu fikirler İslam hukukunun ilkeleriyle bir tutulmuştur. Hukuki siyasiyenin mevzunu hemen her kitap başka türlü taksimat ile beyan eder. Mamafi müellifler beyninde en ziyade ittifak hasıl olabilen maddeler, ümmetin hakimiyeti, kuvayi hükümetin tefriki, memurların mesuliyeti, hürriyet-i şahsiye, müsavat, hürriyet-i efkar, hürriyet-i metabi, hürriyet-i içtima, hakkı tasarruf, harem-i büyüt gibi kavaidi külliyeden ibarettir. Hakimiyet-i ahali ki, kuvayi hükümetin halktan münbaiz olmasından ibaret ve lisan-ı şerde nam-ı hakkı biyattır. Umum veya ahali kelimesinin ifade ettiği manayı mücerret üzerine arız olmuş bir selahiyet değil, her ferdin hilkaten malik olduğu istiklal, istiklali zat-i levazımından bir haktır. Her kimse kendi aleminin padişahıdır. Hükümeti adalet sınırları içinde tutmak için iki esas çare vardır. Bunlardan birincisi, hükümetin işleyişinde uyacağı temel kuralların artık zımni kalmaması fakat dünyaya ilan edilmesi gereğidir. İkincisi, yasama erkini hükümetten alacak olan meşveret ilkesidir. 29 dipnot. Hukuki Umumiye, 1872 tarihli ve 18 no'lu ibretten. Metni şuralarda yeniden basılmıştır. Ebu Ziya, Numune, sayfa 357-58 ve Özön, İbret, sayfa 96-97. Bu fikirlerin İslam geçmişinde örneklerini bulmak için Namık Kemal büyük çaba gösterdi. Halkın egemenliğini biat, yeni halifeye göreve gelmesinden sonra yapılan ve yeni hükümdar ile tabası arasındaki sözleşmeyi tamamlayan resmi itaat yemini ile özdeşleştirdi. Meşveret ve temsil yoluyla hükümet ilkeleri için bizzat Kur'an'da, özellikle 3. surede peygambere ümmetine müşfik olmak ve onların fikirlerini almak emirlerinin verildiği ayette destek bulabildi. 30 dipnot. Kur'an 3. ayet 153. Bu ayet Namık Kemal, Ziya Paşa ve onların arkadaşları tarafından sık sık tekrarlandı ve 19. yüzyılın Türk ve diğer Müslüman hürriyetçilerinin gözde metinlerinden biri oldu. Kemal daha da ileri giderek bizzat Osmanlı İmparatorluğu'nun reformların başlangıcından önce temsili hükümetin bir şeklini uygulamış olduğunu göstermeye çalıştı. Yeniçeriler bile kaldırılmalarına kadar bayağı silahlı bir meclis-i şurayı ümmet hükmünde idi. 31 dipnot. Kaplan, sayfa 107. Kemal'in birçok yerde ifade ettiği bu fikir muhtemeldir ki Slade'den gelmektedir. Travels, 1-276, yukarıda sayfa 125'e bakınız. Slade'in Türkiye'de okunduğuna, Vefik Paşa'yı doğruluğunu övdüğü Kaptan Slade'in Turkey'ini okurken bulan N. W. Senior tanıklık etmektedir. Sayfa 36. Avrupa parlamenter kurumlarını geleneksel İslamlık ile bu özdeşleştirme çabaları, Müslüman hukuku, teolojisi ve tarihi bakımından şüphesiz yıkıcı eleştirileri açıktı. Bununla beraber geleneksel İslamlık ile artık tamamen tatmin edilemeyen fakat İslami inanç ve kalıtlarına yeni edindikleri batılı değerler çerçevesinde yeni bir ifade vermek ve haklılık kazandırmak ihtiyacını duyacak kadar ona bağlı olan bir Müslüman aydınlar kuşağını ikna etmekte ve Osmanlı sınırlarının çok ötesinde kabul görmekte başarı sağladılar. 5. Kaset 2. Yüzün Sonu.